Merhabalar, Üretim Sahnesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sayın Haluk Bulucu. Ben şimdi Haluk Bulucu'yu anons etmeden önce arkadaşlarıma söz veririm. Ondan sonra sözü Haluk Bulucu'ya vereceğim. Ben Ahmet Emin bu arada.
Ben Taha.
Arkadaşlar,
Ben de Esat.
evet Haluk Bey hoş geldiniz.
Efendim sağ olunuz. Haluk Buluş ben. Buyurunuz.
Biz direkt sizi kendi cümlelerinizle bir tanıyarak başlayalım. Büyük çoğunluğu dinleyicilerimiz sizi tanıyorlar ama yine de biz sizi kendi cümlelerinizle duymak istiyoruz.
Efendim bir kere sizlere göre birkaç sesil daha büyüğüm herhalde. Orta Doğu'da mezun oldum. Suriye'de 73 yılında master'ımı aldım. Doktoraya başladım. Ya doktora bana göre değil deyip özel sektöre geçtim. Orada proje mühendisi, tasarım mühendisi, saha mühendisi görevleri yaptım. 3-4 yıl sonra kendi şirketlerimi kurdum. Orada 15-20 yıl çeşitli ülkelerde, Türkiye'de, özellikle Güney Anadolu'da Irak-Türkiye boru hattında deniz işçileri, boru hatları konusunda çalıştım. Özel ortaklar kurdum. Sonra ayrılıp FNSS şirketine girdim. 27 yıl, 26 yıl o şirket çalıştıktan sonra kendi şirketimi 3 yıl önce kurdum. Bugünlere geldik.
Mesleğe başladığınızda Türk sanayisinin ne durumdaydı? Siz neler yapıyordunuz? O dönem biraz bahsettiniz ama biraz daha açabilir miyiz o dönemi?
Valla şimdi bu soru ilginç bir soru. Yani neresinden bakarsanız o şekilde. Türk sanayisi aslında altyapı olarak sağlam bir sanayidir. Yani evet 20 yıl sonra çok daha iyi konuma geldi ama 1970'lerde, 80'lerde Türk sanayisi herhalde geleceğe bakacak bir sanayi konumundaydı. İşte Bursa'da ipekçilik vardı. Ben Bursalıyım. Orada tekstil sanayi çok iyiydi. Çanakkale'de toprak sanayi vardı. Arçelik gibi kuruluşlar İstanbul'da kuruluydu. Dolayısıyla bir şeyler vardı. Ve ben başladığımda savunma sanayi ki ben artık kendimi savunma sanayici sayıyorum. Emekleme safhasındaydım. Evet.
Haluk Bey, Bursa'nın neresindendiniz? Ben de Bursalıyım da.
Bursa'nın merkezindeniz.
Evet.
Yani Heykelönü dediğimiz zaman Bursalılar bilir. Hemen yanı başında bizim
Evet.
evimizdi. Şimdi oğlum, büyük oğlum, beş evler tarafında oturuyor.
Heykelin oradaysanız evet hani Bursa'nın merkezindensiniz.
Herkes evet. Siz nereden efendim?
Ben de biraz dışarıda kalıyorum. İznik.
O çok güzel. İznik, bir dakika. İznik deyince
Evet.
duracaksınız. Gençler, bütün arkadaşlar. Bursa, İznik, Bizans İmparatorluğu'nda çok önemli, faydalı olan yerler. İznik bir kere kendi başına İncil'in 300 yıllarında yeniden yazıldığı konsolü toplanmış çok önemli bir şehirdir. İznik'e bakmamız lazım. Bursa da öyle. Bursa gerek Bizans imparatorlarının gerekse Osmanlıların ilk başlarında bizim sultanların gidip dinlendikleri, orada kafa dinledikleri bir yerdi. Çok önemliydi. Evet.
İznik tarihi özelliği olmasına rağmen çok ön plana çıkamamış bir yer. Ama tabii bakıldığı zaman, gezildiği zaman topraklarında birçok tarih barındırıyor. Teşekkürler size
Gençler,
bahsettiğiniz için.
şimdi bunu dinleyenlerin bilmesi lazım. Bundan bir yıl önce 1071'de Alparslan Malazgirt'te Bizans ordularını yendi. Öyle biliyoruz. 20 yılda, yani 1090 yıllarında Haçlılar hücuma geçtiler ve İstanbul'da Bizans İmparatoru vardı. Fakat orayı mahvettiler. Bizans İmparatoru şehri yok etmesinler diye bunları sandallara, gemilere bindirdi, İznik'e yolladı. İznik o sırada Osmanlıların elinde, o zaman Türklerin elindeydi. Ve İznik'i kuşattılar, aldılar. Bir bakıma ilk şeyimiz o oldu. Ama İznik ta 1000 yıl öncesinden bizler için çok çok önemli anılar taşıyor. Evet.
Bize FNSS'nin kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz?
Şimdi FNSS ilk kuruluş ismi FMC Nurol Savunma Sanayi. Yani ilk harfleri alırsanız FNSS. FMC Nurol Savunma Sanayi. Sayın rahmetli Özal 74 krizinden sonra bizim kendi ürünümüz, kendi savunma ürünlerimiz olsun diye savunma sanayi müsteşarlığını kurdu. White Bey o zaman ilk müsteşardı ve müsteşarlığında ilk büyük projesi kara kuvvetlerinin zırhlı muharebe aracı projesiydi. İşte 2000 küsur, 3000 küsur civarında araç almak istiyorlardı. Almanlar, Amerikalılar, İngilizler yarışa girdi. Yabancı kuruluşlar aslında Türkiye'de bir sessiz ortak arıyorlardı. Yani işi yapsınlar, sonra teslim etsinler, çekip gitsinler. Amerikalılar Nurol'u buldular. Nurol makineyi, Nurol'u özür dilerim. Nurol, bu arada söyleyeyim, Nurettin, Erol ve Oğuz'un üç kardeşin isimlerinden oluşur. Çok güzel bir şirkettir. Devletin isteğiyle %51'i yabancıların, Amerikalıların olmak üzere, %49'da Nurol olmak üzere bir ortaklık kuruldu. Üç yarışlar, İngilizler, Amerikalılar ve diğerleri Almanlar, Amerikalılar kazandı. Çünkü araç, bizim verdiğimiz araç amfibikti ki ordumuz da öyle istiyordu. Küçüktü falan filan. Dolayısıyla Amerikalılar bu işi 88'de kazandılar. İlk ismi FMC Nurol Savunma Sanayi. Daha sonra FMC bu işlerden çekildi. Yerini diğer ortaklara bıraktı. United Defense, işte daha sonra Carlyle Group, en sonunda da BAE, dünyanın ikinci, üçüncü kuruluşu herhalde savunmada ortak oldu. Yalnız bir şey oldu gençler. 2005'te çoğunluk Türklere geçti. %50 Nurol, %49 BAE oldu. Şimdi burada önemli bir şey söyleyeyim. 2000 yıllarda biz 1698 adet aracı teslim ettik kara kuvvetlerine. Orada Amerikalılardan bir şeyler öğrendik. Amerikalılar başlangıçta 26 kadar yönetici varken bizim içeride uyguladığımız stratejilerle Amerikalı sayısı 1'e indi. Sembolik 1'e. Genel bir Türkleşti. Dolayısıyla her dünya tektir özel ortaklık olarak 30 yıldır başarıyla sürdürülen bir şirkete dönüştü. FNSS milli bir şirkettir bana sorarsanız. Kendi çalışanlarıyla yücelmiş bir şirkettir. Ortakları şirketin ne kadar kuvvetli olduğunu bilen insanlardır. Dolayısıyla çok desteklemişlerdir. Özellikle Türk ortak bu konuda büyük bir özveyi göstermiştir. Ve dünya çapında bir şirket haline FNSS gelmiştir. Tekrarlıyorum, dünya çapında kara sistemlerinde FNSS söz sahibidir. Vallahi FNSS'in kuruluş hikayesi kısaca bu.
Çok teşekkürler. Hem bir şirket olarak hem de bizim bir hani milli bir gururumuz olarak gerçekten güzel bir hikaye.
Sevgili kardeşlerim, şimdi bu şirketin önemi şurada. Tamamen özel. Bazen arada sırada Amerikalılar vardı diyor. Vallahi Amerikalılar hikaye. Amerikalılar sadece yılda bir kere kar paylarını alırlar. Hiçbir işe karışmazlar. Genel müdür Nail Bey Türktür. Kurmayları Türktür. Ve kendi yaptıkları, kendi ürünlerini dahi Amerikalılara vermezler. Dolayısıyla işte 90'lı yıllarda, 90'la 2000 arasında biz onlardan lisans alırken artık biz onlara verecek konuma geçmişizdir. Dolayısıyla FNSS Türkiye'nin dünya çapında bir şirkettir. Bu arada şunu da söyleyeyim gençler, aileler için önemli. Burada şirket ihracat stratejisini benimsemiş. Tekrarlıyorum. İhracat stratejisini benimsemiş. İç pazarda meydana gelen dalgalanmaları önlemiştir. İhracatta şunu kastediyorum. Yani eskiden büyükler el açan bizler, daha küçük ülkeler, yani Fransa'ya, Almanya'ya, Rusya'ya, Amerika'ya, artık Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak gördükleri için Türkiye'den almaya başlamışlar bizlerden ve ihracat kapıları açılmıştır. Bu konu çok siyasidir. Siyasi ilişkilerin iyi olması gerekir.
Evet. Teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Bugün piyasaya baktığımız zaman birçok şirketin donanımlı mühendis aradığını görüyoruz. Mezun olan birçok arkadaşımızın da iş aradığını görüyoruz. Buradaki uyumsuzluk nereden kaynaklanıyor? Sizce ve iyi bir mühendis hangi niteliklere sahip olmalı?
Şimdi burada karmaşık duygulara sahibim. Çok takip ediyorum bence. Soba sanayi, diğer sanayi, yurt dışını, yurt içini müthiş bir devrim içinde dünya. Özellikle bu yapay zekanın devreye girmesiyle birlikte elektroniğin daha öncelikli hal alması nedeniyle bu branşlarda olağanüstü bir talep çıktı ortaya. Yani bizim yaşlardaki kişiler daha geri planda kalarak sizler konuyu daha iyi bilerek yeni konuları bir yapı çıktı ortaya. Dolayısıyla sorunuza gelirsek bir mühendis nasıl şekillenmeli sorusuna aslında Elon Musk bugünlerin benim önemsediğim kişi onun hayatını şey alabilir, örnek alabiliriz. Gençler, Elon Musk şu anda SpaceX'in sahibi, Tesla'nın sahibi, işte 40'lı 50 yaşlarda bir genç benimmiş. Şimdi bu kardeşimiz Güney Afrika'da. Güney Afrika'da 17 yaşına kadar herhalde günde bir ila iki kitap bitirmiş, bütün kitaplıktaki kitapları okumuş bir kişi. Gençler. Ya kitap okumak zor iş diyebilirsiniz. Öyle değil. Kitap okumak, geçenlerde pazarlama konusunda bir kitap okuyordum. Orada aynı şeyi söylüyor. O konudaki her kitabı, her makaleyi doğru yanlış yalayıp yutmakla ilgili. Dolayısıyla bugünün mühendisi veya başka bir meslek sahibi mutlaka başkalarının tecrübelerini öğrenmek zorunda, onu da okuyarak sağlayabilir. Şimdi, peki okuyacağız. Ne okuyalım? Her şeyi okuyalım. Yani Amerikan Silahlı Kuvvetleri nereye gidiyor? Tarımda ne oluyoruz? İklimde nasıl değişiklikler meydana geliyor? Ve dünya ne tarafa gidiyor? Her konuda bilinçli olalım. Ki bundan önceki Amerikan Cumhurbaşkanı gibi yok iklim konusunda bir şey olmuyor ya, iyiyiz gibi şeyler söylemeyelim. Bu konuda bilgili olmamız şart. Sonra bizi talep ettiklerinde, bir şirkete gittiğimizde onların bilmediğini İK'nın veya bizim yaştakilerin yüzlerine vurmadan ama donanımlı olarak gitmemizde yarar var. Ya biz genciyiz, nerede donanım olacak? Vallahi ne kadar donanımlı giderseniz o kadar yararlı olur düşüncesindeyim. Özellikle yapay zeka konusunda ki biraz önce yeni mezun bir kardeşim aradı, ben kapattım. Üç arkadaşıyla daha mezun oldu, hemen şirket kurdu. Orada işte şimdi konuyu söylemeyeyim. Yapay zekanın kullanımı konusunda girişimlerde bulunuyorlar. Mezun oldukları okullar da öyle muazzam isimli okullar falan değil. İlle de Amerika'ya gitmeleri gerekmiyor. Dolayısıyla fazla uzatmadan sözü, işverenin karşısına gittiğimizde donanımlı olmamızda yer var. Gençler, tabii bana bu fırsatı verdiniz, biraz konuşacağım. İK, işte tercümesiyle HR, İngilizce'den tercüme ettik. İK aldı, insan kaynakları. Oradaki gençler bizleri mülakat alıyorlar ve kendi sorularını soruyorlar. Bazen ilginç, bazen saçma sapan sorular. Ve bunları makaleler olarak yayınlıyorlar bazıları. Biz bunları bir yana bırakıp kendimizi olduğumuzdan çok daha ileriye götüren bilgiyle donanımlı olduğumuz zaman katma değer sağlayabiliriz İYİRDİĞİMİZ kuruluşa. Onu da bazen İK farkı var ama daha sonra İK'ya geçersek diğer kuruluşlar, diğer mekilerdeki insanlar farkına var. Buyurun hocam.
Çok teşekkür ederim Haluk Bey.
İyi bir mühendisten bahsettik. Ne niteliklere sahip olması gerektiğinden bahsettik. Ben de bu soruyu biraz farklı bir yere çekeceğim. Mühendislerin yönetim kademesinde görev alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de yönetim kademelerinde yer almış biri olarak.
Şimdi gençler, ben 24 yaşında işte üniversiteden ayrıldım. Şirkete gittik. Genel müdür o zaman 45 yaşındaydı. 24 yaşındaki bir genç için ilah konumundaydı. Ne olmak istiyorsun? Aynen bu soruyu sordular. Ben de hemen müdür olmak, yönetici olmak istiyorum dedim. Ya bir dakika dedi. Önce piş, sonra düş bu konulara. Şimdi gençler, mühendis var, mühendis var. Ben mühendis, makine mühendisiyim, masterlıyım falan filan. Ama daha sonra tasarım mühendisliği, proje mühendisliği, saha mühendisliği yaptım. Buralara geldim. Bazılarımız yönetmek istemeyebilir. Tekrarlıyorum. Bazılarımız yönetmek istemeyebilir. Çok doğaldır. Ben mühendislik yapmak istiyorum abi. Tasarım yapmak istiyorum. Bakım yapmak istiyorum diyebilir. Bazılarım ise mühendisliği bırakıp MBA alıp yöneticilik dalına girmek isteyebilir. Size söyleyeceğim şudur gençler. Bunlar benim söylediklerimdir. Doğru veya yanlışı bilmiyorum. İlk yıllarda hiç yöneticiliği falan düşünmeyin. İlerlik başka bir şey, yöneticilik başka bir şey. Önce pişin. Önce mühendislikte adım atın. 5-10 yıl sonra yöneticilik zaten kendiliğinden gelecektir. Yöneticilik bir meslek dalıdır ama asla ve asla ille de mutlaka yönetici olacağım abi denmemiz gereken bir alandır. Yani ben öyle arkadaşlar biliyorum ki ya abi beni müdür falan yapmayın. Beni danışman yapın. Ben insan yönetmek istemiyorum demişlerdir. Onun için ısrarla söylüyorum. Yani eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, akrabanız bunları önemseyebilir. bir apolet sahibi olsun, yönetici olsun diyebilir. Bunlara bakmayın. Neyseniz o olun. Ama önce pişir. Kendinizi pişirin abi. Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz.
Yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğünüz stratejik ya da teknik projelerin süreçlerini anlatabilir misiniz Haluk Bey?
Şimdi efendim süreç kelimesi proses kelimesinden geliyor. Süreç yönetimi de proses management'tan geliyor. Aslında tercüme ediyoruz. FNSS gibi köklü bir kuruluşta dahi bu süreç yönetimini 2000 yıllarda devreye alabildik. Ondan önce ya abi 90'lı yıllarda 2000 yıllara kadar bizim prosedürlerimiz var yazılı deniyordu. O prosedürlere göre yapıyoruz bu işleri deniyordu. Sonra süreç yönetimi, process management devreye girdi ve her şeyin bir süreç olduğu ortaya çıktı. Şimdi yurt içinde, yurt dışında ben bu şirketimde genelde iş geliştirme üzerine görev yaptım. Benim ilgili olduğum alan yurt içiydi. Yalnız yurt içi projelerinde ve yurt dışı projelerinde şunun farkına vardık gençler. Ürün olmadan bir şey olmuyor. Şimdi benim başka şapkalarım da vardı. Birkaç yıl öncesine kadar, 15 yıl süre. Savunma Sanayicileri Derneği Strateji Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Birliği Savunma Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı. Orada yaptığım sayısız konuşmalardan birinde bunu söylediğimi hatırlıyorum. Şimdi eğer rafınız boşsa gençler, yani bir işletme sahipseniz veya işletme sizi aldı, dedi ki sat bunları kardeşim, sat, ihraç et. İyi de raflar boş. Raflarda bir şey yok, ürün yok, marka yok. Onun için işletmelerimiz kendi ürünlerini, kendi markalarını geliştirme konusunda adım atmaları gerek. Türkiye sadece kaliteli üretimin yapıldığı bir üretim cenneti olmamalı. Buradan kendi ürünlerimiz, kendi markalarımız çıkmalı. Savunma sanayinde bunu yaptık sanıyorum. Diğer sanayilerinde buna şiddetle ihtiyacı var diye düşünüyorum. Şimdi peki ürün konusunda ne yaptık? 2000'li yıllarda gençler artık biz Amerikalarda öğrendik. Kendi ürünlerimizi geliştirelim dedik iş geliştirme olarak. Dolayısıyla mühendislik departmanı bir Ar-Ge departmanı dönüştü. Ve kendi ürünlerimizi geliştirdik. Biz paletli zırhlı araçlar konusunda Amerikalarda öğrendiğimiz şeylerle bir uzman kuruluşken pazardaki gelişmeleri de dikkate alarak çatışmalarda şehir içi muharebelerin de önemsendiğini görerek kendi ürünlerimizi geliştirme yönüne gittik. 4x4, 6x6, 8x8, hatta 10x10 zırhlı muharebe araçlarının geliştirme konusunu devreye aldık. Dedik ki yönetime, bunun için 20 milyon doları masanın üstüne koymanız da gerek. Tekrarlıyorum, 20 milyon dolar az şey değil. İş geliştirme de bir kumar oynuyor. Yönetim de bu kumarı görüyor. Kabul ettiler, pars gelişti. Şu anda 4x4 ve 10x10 çok eksem kaldı ama 6x ve 8x8'de milyarlarca dolarlık satış, ihracat yapılıyor. Gençler, 4x4'ü özelinde şunu aktarmak isterim. Biz tabii 4x4'ü kendi ailemizde pahalı gördük. Dolayısıyla o zaman tasarım gücümüz yok. Bildiğim kadarıyla 7 ülkeye gittiğim hatırlıyor. Lisans almak için. Ruslar, Rusya. Çok gidişim var. İsrail, İngiltere, İtalya, düşünüyorum Singapur, ondan sonra Ürdün, daha birçok böyle ülkeler var. 4x4'te lisans almak için gittim. Ama sonra daha sonra tasarım gücü şirketlerde gelişmeye başlayınca attığım zamanlarla da lisans almaya gerek kalmadı. Kendimiz lisans verecek duruma geldik ve 4x4 parsları da devreye aldık. Evet. Sorunuzun cevabı olduğumu bilmiyorum.
Tabii konunun gelişi itibariyle ben bu soruya bir soru daha eklemek istiyorum müsaadeniz varsa.
Her zaman.
Bazı arkadaşlarımız bugün Türkiye'de farklı kuruluşlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak kendi hayallerini gerçekleştirmek, kendi katma değerli üretimlerini üretmek için adım atmakta bazen soru işaretiyle karşılaşıyorlar. Sorum şu, standart işlerde çalışan insanlar katma değerli bir iş üretmek için nasıl bir yol izleyebilirler? Buna mevcut işlerinin neticesinde nasıl vakit ayırabilirler?
Şimdi bu sorunuzu gördüm ve ne cevap vereceğimi tam bilemedim. Bu yeterli vakit ayırma konusu çok eğildiğimi düşünüyorum. Türkiye'de hep konuşulur. Ya vaktim yok abi. Abi prosesleri geliştirelim, süreçleri geliştirelim. Ama adam yok abi. İş olmadığı zamanlar. İş olduğu zamanlarda iş çok abi, vakit ayırabiliyor. Dolayısıyla Amerikan Cumhurbaşkanı dahi Camp David'e helikopteriyle gidebildiğine göre her şeye her zaman vakit var demektir. Gençler. Her şeye bahane üretmeyelim. Vaktim yok abi, işim çok abi. Efsane bir başkanı var genel elektriğin, Jack Welch. Ya vaktim yok, onun için izine ayrılamıyorum, ayrılamıyorum diyen yöneticilerini işten çıkarmış, öyle derler. Mutlaka ve mutlaka çalışanlarımızın vakitlerini en azından %15-20'sini dalga geçmeye, ısrarla söylüyorum, altını çizerek dalga geçmeye, rahatlamaya, kendi vakitlerini, kendi çalışmalarını yapmaya yöneticilerin ayırması lazım. Israrla söylüyordu. Yani abi ben 10'a kadar buradayım. O halde çalışanlarım da gece 10'a kadar burada kalacaklar. Yok öyle şey ya. İşim yoksa ben giderim abi. Patronum burada değil, korkumdan kalmamalıyım. Şimdi dolayısıyla katma değerli bir iş yapmak istiyorsanız gençler, biraz değiştireceğim konuyu. Eğer sıkılıyorsanız iş yerinde ve cesaretiniz mutlaka olsun, kendi şirketlerinizi, startup şirketlerinizi kurun. Kendi startup şirketlerinizi kurun. Batın, çıkın, iflas edin. Ne olacak ya? Yani nihayet ölecek halimiz yok sokaklarda. Ama bu cesareti kendimiz şöyle yapıyoruz gençler. Biz bir devlet kurumu olsun, maaş sağlam bir yer olsun, kurumsal diyoruz onlara, kurumsal şirket olsun ve biz burada eşimize, çocuğumuzun yetişmesi için garanti sağlayalım diyoruz. İşte o an sizin söylediğiniz her şey batıyor. Yani kapılıp gidiyoruz ve o kapılma rüzgarı içinde asıl istediklerimizi yapamıyoruz. Biraz daha cesur olmamız ve kendi şirketlerimizi kurmamız şart.
Çok teşekkür ederim Haluk Bey.
Şimdi ben burada birkaç bir şey söyleyerek araya gireyim. Ben aslında kendimi tanıtırken sizinle tanışmanızda onu söylemiştim ama ben de ara ara böyle kendi startuplarımı deneme şansım oldu. Hakikaten etraftan bizim kültürümüzde şöyle, ya ne yapacaksın? İşte maaşlı bir iş bulmak varken gibi şeyler hep söylüyor insanlar. Yani benim öyle bir durumum olmadı şu ana kadar çok şükür ama ya 3 sefer startup deneme oldu, 3'ü de battı. Ama ben şimdi görüyorum ki kendi işimle alakalı bir şeyler yaparken o batışların hepsinden bir şeyler edindim. Yarın da tekrar bir şeyler denemek için daha da cesaretlendiriyor bu durum beni. Bence herkesin denemesi lazım, her kafasında böyle bir düşünce varsa tabii. Çok haddim olarak söylenir ama.
%100 katılıyorum. Herkesin denemesi lazım. Eğer memnun değilseniz şeyinizden, bulduğunuz yerden daha iyisini yapabilirim diyorsanız bunu yapınız. Eğer evliyseniz, ki ben evliydim. Çoluğum, çocuğum vardı. 22-23 yaşında evliydim. Eşiniz size destek oluyorsa, aileniz size destek oluyorsa, arkanda ben varım. İşte sizlerin ismini söyleyerek Esat, Ahmet, Ta diyorsa arkam sağlam demektir. Ve o cesaretle işe başlayınız lütfen. Ama Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır. Cesur insanlara ihtiyacı vardır.
Tabii burada şimdi Haluk Bey, bu, herkesin de buna imkanı da olmayabilir belki ama ben kendimce yani küçük aklımda şunu söylüyorum. Eğer buna imkan yoksa da kenarda köşede de bir şeyler yapılabilir. Yani kendi işinizi bırakmadan dahi birçok konuda çalışan benim arkadaşım var. Bunlar da mümkün. Yeter ki sizin biraz önceki soruya verdiğiniz cevapta da söylediğiniz gibi istedikten sonra bir şekilde zaman bulunur.
Şimdi gençler, bir aklıma bir örnek geldi. Bir yerde çalışırken bir yakınım genç bir arkadaşıyla buluştu. Kendi elleriyle Kızılay Ankara'da bir yer kurdular. O korku evi mi öyle bir şey mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Yaptılar. Ve sonunda birkaç yıl çalıştılar, kapattılar. Korku evi şu. Bilmiyorum, biliyor musunuz?
Ben biliyorum, evet, evet, korku evi.
İşe giriyorlar, çıkamıyorlar filan. Evet. Gençler buna merak. Başka bir durumda, ya çalışırken arkadaşlarıyla ortaklık kurup bir kafe, bir sandviççi açabilir miyiz acaba diye denemeleri olduğunu hatırlıyorum. Bunları yapın ya. Yani sizin dediğiniz gibi batsın çıksın ama olağanüstü bir tecrübe olacak.